İsrail evet bir tapınak yapması gerekiyordu. Çünkü Rab'le bir araya gelmesinin tek yolu buydu. Hamdolsun biz bugün aynı şartlarda değiliz. Çünkü Rab tapınağını biz de kurdu zaten. Ve hep bunu konuşuruz. Bugün gene buna benzer bu konuyu ele alacağız. Çünkü Rab bizdedir. Çünkü oğul İsa Mesih bizlerle birlikte oldu. Ve işte bugün çok güzel bir şekilde andığımız gibi kanını ve bedenini bizlere miras bırakarak aramızdan ayrıldı. Onun için biz Rab'le bir araya gelme hakkına sahibiz. İmkan değil, hakkına sahibiz. Bu hak bize verildi. Bu bizim hakkımızdır. Onun için ne kadar sevinsek azdır. Ve bugün İsa Mesih'in bizlerle birlikte olduktan sonra gökyüzüne çıkışı ve ardında bıraktığı mirası üzerine konuşacağız. Miras, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan bahsedildiğini duyarsınız. Böyle bir üçleme var. İlk iki üçlemeyi zihnimizde, iki unsuru zihnimizde tasarlamak kolaydır. Baba ve Oğul olarak. Ama üçüncüsü var bir de. Bu da Kutsal Ruh olarak geçer ki Kutsal Ruh nedir? Ne iş yapar? Kimdir? Bugün daha çok bunun üzerinde duracağız. Zaten Yuhanna İncil'i de daha çok bu konu üzerindedir. İsa Mesih'in ruhsal yapısına, ruhsal kimliğine ve kişiliğine ağırlık vermiştir. İçinde bulunduğumuz durumda ve bölümde de bu konu çok daha dikkatli bir şekilde ele alınır. Peki Kutsal Ruh. Evet, Kutsal Ruh ikonalarda, resimlerde güvercin şeklinde gösterilir. Çünkü bu Şeria Irmağı'nda İsa Mesih'in vaftizi esnasında şöyle tarif edilmişti Matta 3.16'da. İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnudum dedi. İşte bu İsa Mesih'in müjdecilik görevine başlamasını simgeliyordu. Tanrı'nın ruhu inerek onun üzerine geldi ve kondu. Bu büyük bir gizem bizim için ama aynı zamanda büyük bir umut ve cesaret kaynağı da olması lazım. Çünkü dediğimiz gibi bunu biz Rabbi İsa'dan miras olarak alacağız. Aldık. Konuşmanın sonunda nasıl aldığımızı umarım anlatabilmiş olurum. Yuhanna dediğimiz gibi müjdeyi daha çok kutsal üzerinde yoğunlaştırmak ister. Kutsal ruhun imanlılar topluluğu üzerindeki etkisi ya da bireysel etkisi ya da imanlı kişinin yaşamında nasıl etkin olduğunu tarif etmek ister. Ve bu da bizim için önemlidir. Çünkü aynı şekilde bizim de Kutsal Ruh yaşamımızda etkin olmalıdır. Biliyoruz ki geçen hafta ara verdiğimiz 13. bölümden sonra şöyle bir şey oldu. Aynen bugün burada tekrarladığımız gibi ve yeryüzündeki bütün imanlı topluluklarda tekrarlandığı gibi Rabbin sofrası yapıldı. İsa Mesih takipçilerine kendisini sundu. Onlar uğruna kendisini feda edeceğini gösterdi. Onların ayaklarını yıkadı. Böylece birbirimize karşı nasıl olmamız, nasıl davranmamız gerektiğini gösterdi. Sonra son yemeğinde evet gördüğümüz uygulamayı yerine getirdi ve bunu bizlere tavsiye etti. Buradan şunu da anlıyoruz. İsa Mesih artık yeryüzündeki günlerini tamamlamak üzereydi. Aramızdan ayrılmak üzereydi. Ve bize vasiyet niteliğinde bazı uyarılarda bulundu. İşte bunlar, bu uygulamalar, bu birbirimize karşı davranışımız için vasiyetleri, son sözleri oldu. Yani İsa Mesih gidiyordu. Peki öğrencileri ne yapacaktı? Ya da bizler ne yapacağız? İsa Mesih bizleri dünyaya karşı yapayalnız mı bırakıyor, desteksiz mi bırakıyor? Öğrencilerini aynı şekilde. Burada öğrencileri biz olarak da anlayabiliriz. Çünkü İsa Mesih'in takipçileriyiz. Aynı onun havarileri gibi. Yani Tanrı ile bağımız kopacak mı? O bağ İsa üzerinden kurulmuştu. Ama o şimdi ayrılıyor. Ve mucizeler ne oldu? Biliyoruz ki İsa Mesih mucizeler yapan, bunları gerçekleştiren bir tanrısal kişilikti. Peki artık ne olacak? Yani imanlı insanın yeryüzündeki hali ne olacak? Yuhanna 14'e 1'de İsa Mesih onlara şöyle dedi. Yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya iman edin, bana da iman edin. Babamın evinde kalacak çok yer var. Öyle olmasa size söylerdim. Çünkü size yer hazırlamaya gidiyorum. Gider size yer hazırlarsam siz de benim bulunduğum yerde olasınız diye yine gelip sizi yanıma alacağım. Bu sözlerin bazen Petrus'a söylendiği düşünülür. Çünkü Petrus 13. bölümün son ayetlerinde şöyle demişti. Rab nereye gidiyorsun dedi. İsa Mesih ona sen benim gideceğim yere gelemezsin demişti. O da isyan etti. Nasıl gelemem? Her yere gelirim dedi. Ama İsa Mesih ona söyledi. Doğrusunu söyleyeyim sen horoz ötmeden beni 3 kere inkar edeceksin demişti. Korkudan. Aslında gideceği yere o anda gelemeyeceğini İsa Mesih biliyordu. Tanrımız da bizleri bilir. Duygularımıza yenik düşebileceğimizi, insani korkularımızın olduğunu, çok iyi niyetle bir şeylere başlayıp sonra gerisini getiremeyeceğimizi bilir. Ama bizleri affeden ve seven bir Tanrı'dır. Bunun için Rabbi inkar etmiş olsa bile Petrus daha sonra onun sevgili bir öğrencisi olarak yine de kalacaktı. Mesih bunu da biliyordu. Ve dedi ki gidiyorum ve beni göremeyeceksiniz ama yüreğiniz sıkılmasın. Tanrı'ya onu görmemenize rağmen iman edin. Şimdi bana da aynı şekilde iman edin. Çünkü İsa Mesih Tanrı'nın yeryüzündeki kişiliği onun parçası olarak yeryüzündeydi. Ve İsa Mesih'e iman edildiği zaman Baba Tanrı'ya iman edilmiş oluyordu. Bu sözlerle İsa Mesih kendisini babayla, Tanrı'yla eşit ve aynı şey olduğunu vurgulamak istedi. Burada bir beden içindeydi ama insanlık tarihi için çok kısa bir süre içinde. İsa Mesih 30-33 yıl kadar insan bedeni içinde, yeryüzünde bulundu. Görevi büyüktü ama o görevi tamamlayıp aramızdan ayrılacaktı ve ondan sonra ne olacaktı? İşte İsa Mesih bunu söylüyor. Beni artık göremeyeceksiniz ama göremediğiniz zaman imanı bırakmayın. Beni göremeseniz de imanınız sağlam kalsın dedi. İsa Mesih ne olacağını çok iyi biliyordu. Zaten bunun için yeryüzüne geldi, bunun için hazırlanıyordu. Öyle ki kendisine kimin ihanet edeceğini, ne şekilde ihanet edeceğini de biliyordu. Hatta bu çok daha önce yazılmıştı. Çok daha önce mezmurlarda Davut bunu yazmıştı. Mezmurlar 41'e 9'da ekmeğimi yiyen güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana diye. Davut çok önceden bu anı zaten tanımlamıştı. İsa Mesih ne olacağını çok iyi biliyordu. O ölüme gideceği zaman da bunun bilincindeydi. Zannedilmesin ki İsa Mesih direndi ama kurtulamadı da o yüzden çarmıhta can verdi. Hayır, İsa Mesih gideceği zamanı biliyordu. Zaten bunun için yeryüzüne gelmişti. Zaten bunun için kendisini feda etti, parçaladı. Bugün burada çok güzel bir şekilde andığımız gibi kendi bedenini ve kanını zaten insana sunmak için gelmişti. Çünkü o insanı çok sevdi. Ve giderken dedi ki, benim de sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. İnsan ne kadar nankör olsa, ne kadar kendisini inkar etse de, yoldan çıkmış olsa da yine de İsa Mesih insanı sevdi. Yahuda da o lokmayı aldığı anda yapacağı şeye kesin olarak karar verdi. İlginçtir. Yahuda zaten niyetini bozmuştu ve İsa Mesih'i satmaya karar vermişti. Ama biraz şüphesi vardı, hala yapayım mı yapmayayım mı derken. O anda lokmayı aldı ve evet bunu yapmalıyım diye karar verdi. 30 gümüş karşılığında İsa Mesih'i ele verecekti. Çünkü o kötülük içinde işliyordu zaten onun. Bütün insanların içinde kötülük bir şekilde işler, çalışır. Kötülük doğduğu andan itibaren insanın içinde genetik olarak mevcut ve çalışıyor. Hiç kimse bebeğine kıskanç olmasını, anne babasını kullanmasını öğretmez. Kardeşini kıskan demez ama bunlar kendi kendine ortaya çıkan şeyler. Çünkü insanın içinde var zaten. Ve kontrol edilmediği takdirde işte Yahuda'nın akıbetine kadar gidiyor. Ama Tanrımız öyle bir Tanrı ki işte bu Yahuda'nın ihanetini çarmıhın üzerinde tersine çevirdi ve insanın yararına olacak şekilde yeniden değiştirdi, ortaya koydu. Öyle ki gübre nasıl ki bitkinin içinde meyveye dönüşürse işte o şekilde Tanrımız bu korkunç ihaneti iyiliğe ve güzelliğe, insanın doğruluğuna, kurtuluşuna çevirmiş oldu. İsa Mesih giderken şöyle dedi. Yuhanna 14'te 4'te. Benim gideceğim yerin yolunu biliyorsunuz. Şimdi burada biraz kafalar karıştı. Çünkü henüz öğrenciler tam olarak hazır değildi. Ne zaman hazır oldular onu da konuşacağız ama burada hazır değillerdi ve Thomas, kuşkucu Thomas hemen çıktı. Hayır bilmiyoruz dedi. Nereye gidiyorsun? Bize söylemedin ki. Değil mi? Tarşiş'e mi kaçacak Yunus gibi? Başka yerlere mi gidecek? Henüz belli değil. Söylemiş olsaydı belki takip etmeye çalışırlardı. Ama tam olarak kavrayamıyorlardı nereye gidecek. Onu fiziksel bir yere gidecek gibi düşündüler. Dünya üzerinde bir yere. Herhalde uzak bir yer olsa gerek. Çünkü durum tehlikeliydi. Ve onlar öyle görüyorlardı öğrencileri. Bu tehlikeden herhalde kaçacak bir süreliğine. O zaman biz de kaçarız birlikte. Ama söylemedin ki nereye gidiyorsun. Öğrenciler hazırlık yapmak isterdi tabii. Valiz toplayacaklar. Hep beraber gidiyoruz. Neyse o zaman vize istenmiyordu. Kolaylıkla gidecekler. Oysa Mesih göklerdeki yerine gidecekti ve bunu pek çok kez anlatmıştı. Ama ne kuşkucu Thomas ne de diğerleri bunu tam olarak kavrayamadılar. Çünkü onlarda o anda bir eksiklik vardı. Hala bir şeyler eksikti. O tamamlanmadan tamam olmayacaktı ve zaten İsa Mesih de bunu anlatmak için yeryüzüne gelmişti. İsa nereye gideceğini bilmiyoruz diyenlere şu yanıtı verdi. Yol, gerçek ve yaşam benim dedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez. Ne güzel. İsa Mesih burada gideceği yeri aslında tam olarak tarif ediyor. Yol, yaşam ve gerçek benim. Beni izleyin. Sizi ait olduğunuz yere götürecek olan benim dedi. Yollardan biriyim demedi aslında. Bu zaman içinde çok yanlış anlaşılmış bir şeydir. Oradan olmazsa öbür türlü herkes bir şekilde doğru davranışla, iyilikle bir yere gidebilir. Neye iman ettiğiniz o kadar da önemli değildir. İyi ve doğru kişiler olun. En sonunda kurtuluş olacaktır. Ama İsa böyle demedi. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez dedi. Ve zaten baba ve kendisi birdi. babaya eşitti ve Tanrı'nın ta kendisiydi ve gerçek kendisiydi ve hayat ondaydı. Zaten o hayat ışığı insanlara yaşam verdi. Yani yaşamın ta kendisiydi. Hayat istiyorsanız İsa Mesih'te kalmalıydınız. Çünkü hayat ondadır. Onun dışında hayat yok. Onu inkar, ölmek demek, yok oluş demek. Çünkü insanın hayatı oradan geldi. İnsana hayat veren zaten oydu. Mesih sonsuz ruhsal ve bedensel yaşam kaynağıdır ve onu kabul edenler sonsuz yaşama kavuşurlar. Evet, İsa Mesih bu kopuşu düzeltmek için aramıza geldi. Biraz önce kardeşimin gayet güzel anlattığı gibi Tanrı ile insan birbirinden kopuktu. Ve bunu ilk kez bir araya getirmek için işte o tapınak yapıldı ve bağışlar toplandı. Çünkü tapınağın yapılması gerekiyordu. Çünkü kopmuş olan insan ve Tanrı ancak yılda bir gün bir anlığına o tapınağın içinde tekrar bir araya gelebilecekti. Bunun için tapınak yapıldı. Ama onu insan ve tanrısal kısmı birbirinden ayıran bir perde vardı biliyoruz ki. İşte İsa Mesih aslında insan ve Tanrı arasındaki bu kopuşu ortadan kaldırmak, o aslında aynı yerden gelen Tanrı'nın yaratıcısı, yaratıcı Tanrı'nın yaratığı olan insanla yaratıcıyı tekrar bir araya getirmek ve yaratılıştaki bu sapmayı, bozulmayı tamir etmek için geldi. Yani insana yardımcı olmak üzere geldi. Dünya üzerinde bir takım işler yaptı. Sakatları iyileştirdi. Körlerin gözünü açtı. Düğünde suyu şaraba çevirdi. Ama bunlar İsa Mesih'in kimliğini ortaya koymak için kullandığı yollardı. Bütün yaptığı bu kadar değildi ve olmayacaktı. Birkaç sakatı iyileştirmek veya bir düğünü çok daha eğlenceli, neşeli bir hale getirmek her şeyin sonu değildi. Her şey ondan ibaret değildi. Aslında o düşmanlığı, kopuşu, sakatlığı ortadan kaldırmak için gelmişti. Yani yaratıcı ve yaratılanı tekrar bir araya getirmek için. Bunu şu şekilde canlandırabilirsiniz. Popüler edebiyatta mesela bilgisayarların kendi bilincini geliştirip insanı dışlayacağı, insanı reddedeceği gibi bir kavram vardır. İşte bu insanın bilinçaltında kendisinin yaptığı şeyin suçluluk duygusu şeklinde ortaya çıkışı ve kendisine bir gün yarattığının kendisine baş kaldıracağı korkusundan büyük ihtimalle kaynaklanıyor. Çünkü Adem bahçesindeki olayı hepimiz hatırlıyoruz. Orada Tanrı'nın iradesiyle, yaratıcı ile yaratılan arasındaki bağ kopmuştu. Bu anlamda yasak meyve bir metafordur, bir simgedir. Tanrı ile insanı koparan, insanın kendi iradesini ortaya koyduğu anın bir simgesidir. Aslında elma olarak geçmez metinde ama hep elma olarak gösterilir. Belki onu da çizmek kolay olduğu için, belki bol bulunduğu için, her yerde olduğu için, sevilen bir meyve olduğu için elma olarak tasvir edilmiş. Ben olsam karpuzu daha çok severdim ama o ağaçta yetişmiyor, yerde yetişiyor ve Havva'nın karpuzu taşıması biraz zor olabilirdi. Büyük bir karpuzu. Erik de çok ufak. Elma güzel, evet, onu tanımlamak için elmayı kullanıyoruz. Evet, işte o anda insan ve yaratıcı arasındaki bağın koptuğunu biliyoruz. İnsan ve yaratıcısı birbirinden ayrılmak durumunda kaldı. Ve insan bunu hep kendi bilinçaltında taşıdı. Frankenstein de bu aslında bu kavramı anlatır. Yaratıcısına isyan eden bir varlık. Günümüzde de işte filmlerde, televizyon dizilerinde, romanlarda bunu görüyoruz. Yaratıcı ve yaratılan arasındaki bağın kopması. İşte İsa'nın geldiğinde yapmak istediği şey buydu. Yaptığı şey buydu ve başardığı şey buydu. O kopuşu ortadan kaldırmak ve tekrar bağlantıyı kurmak. İşte o tapınaktaki perde, yani insan ve Tanrı'yı birbirinden ayıran perde o anda yırtıldı. İsa Mesih tamamlandı dediği anda yırtıldı ve ortadan kalktı. Yani yaratıcı ve yaratılan tekrar birbiriyle birlikte olabilecekti. Ve İsa Mesih bunu yaptı çarmıhın üzerinde ve gidiyor. Bizlere bir yer hazırlamak üzere gidiyor. Kalıcı bir yer hazırlamak üzere gidiyor. Ama şu anda onu izleyemiyoruz. Çünkü zamanın sonunda bizleri almak için geri dönecek. Buna söz verdi. O geleceği güne kadar da ne yapmamız gerektiğini işte gösterdi. Yol, yaşam ve gerçek benim dedi. İşte bu. Bunun üzerinde durmalıyız o gelene kadar. Hazırlanmış kişiler için hazırlanmış bir yer vaat etti ve almaya geri gelecekti. 1. Selanikliler 4:17. Sonra biz yaşamakta olanlar, hayatta olanlar, onlarla birlikte Rabbi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız. İşte birbirinizi bu sözlerle teselli edin. Rabbin yeniden geleceği güne kadar bazı zorluklar yaşayacağız, bazı sıkıntılar çekeceğiz, çekilecektir. Bu yeryüzünde kötülüğün var olmasıyla ilişkili bir durum. Kötülük tamamen yeryüzünden kalkmadı. Yenildi ama hala direniyor. O zaman İsa Mesih tekrar geri gelinceye kadar biz Rab'de kalacağız ve kendimizi teselli edeceğiz. Birbirimizi teselli edeceğiz. Çünkü bu geçici sıkıntıların bir gün biteceğini, sona ereceğini biliyoruz. Evet, İsa Mesih gidiyor. Peki şimdi ne olacak? Öğrencilerinden ayrılacak. Öğrenciler çok üzülüyorlardı. Onu fizik olarak görüyorlardı karşılarında ve bir daha göremeyeceklerini de hissediyorlardı. Aslında cevap onun buyruklarını yerine getirmek. Gözyaşlarıyla değil, itaatle İsa'ya saygı göstermek ve sevgi göstermek. Yuhanna 14'e 11'de dedi ki, bana iman edin, ben babadayım, baba da bendedir. Hiç değilse bu işlerden dolayı iman edin. İsa Mesih yaptığı mucizeleri burada kastediyor. Çünkü onlar gördüler. Size doğrusunu söyleyeyim. Benim yaptığım işleri bana iman eden de yapacak. Hatta daha büyüklerini yapacaktır. Çünkü ben babaya gidiyorum. Baba oğulda yüceltesin diye benim adımla dilediğiniz her şeyi yapacağım. Benim adımla benden ne dilerseniz yapacağım. Burası çok ilginç. Benim yaptıklarımı siz de yapacaksınız. Hatta daha büyüklerini yapacaksınız diyor. Rabbe iman edenleri kastediyor burada. Öyle ki Pentekost gününden sonra bir anda 3000 kişinin Rabbe geldiğini biliyoruz. İsa Mesih'in hayatında bu kadar insan ona gelmemişti. Çok daha az insan iman etmişti. Ama İsa Mesih giderken onlara öyle bir miras bıraktı ki, öyle bir güç verdi ki, işte o 3000 kişiyi bir anda imana davet edecek kadar güçlüydü, büyük bir sözdü. Ama bu söz, benim adıma ne isterseniz vereceğim sözü de her istediğiniz yerine gelecek anlamında değildir. Aslında İsa Mesih'in düşüncesine göre dilemek ve ona göre davranmak ve onun ideallerine uygun dileklerde bulunmak gerekir. Mesih'in adıyla istemek için yakın bir ilişki içinde olmalıyız. Onun tutumunu bilmeli, o bu durumda nasıl davranırdı diye düşünmeliyiz. Ve onu içimizde hissetmeliyiz. Mesih gibi davranmaya çalışmalıyız. O zaman Evet, dualarımız karşılığını bulacaktır ve kabul edilecektir. Tanrımızın gözünde iyi olan şeyleri dilemeliyiz. Dualarımızın cevap bulması için bu gerekiyor. Peki İsa Mesih gidiyor. Zamanın sonunda geri gelecek de öğrenciler ne yapacak? Yuhanna 14:15. Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul etmez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Çok ilginç. Şimdi İsa Mesih o eksik olan şeyin nasıl tamamlanacağını gösteriyor. Benim gibi benden daha büyük işler yapacaksınız derken neyi kastettiğini buradan anlıyoruz. Bir yardımcı gelecek. Orijinal metinde bu Paraklitos olarak geçiyor. Bazıları bunun başka bir peygamberi haber verdiğini düşünüyorlar. Başka inançtan olanlar. Ama yanlış, çünkü başka peygamber gelmeyecekti. Çünkü zaten Tanrı yeryüzüne gelmişti. Zaten Tanrı aramızda bulunmuştu. Ve o yerine yardımcı bırakacağını söyledi. Rabbin ruhu, Tanrı'nın ruhu, gerçeğin ruhu, İsa Mesih'in mirası olarak bizlerle birlikte olacaktı. Paraklitos da zaten Grekçe'de danışman, teşvik eden, yüreklendiren, rahatlatan, yardımcı gibi bir anlamı var. Bu anlamda evet, işte bu bizde söylenen şeyleri yerine getirebilmemiz için ve yeryüzünde İsa Mesih geri gelene kadar onu bekleyebilmemiz için bize güç verecek olan şey işte bu Paraklitos, gerçeğin ruhu, yardımcı. İşte İsa Mesih kendi gidişinden sonra insana neyin yardımcı olacağını bu şekilde ortaya koymuş oldu. Tanrılık ruhunu bizlere bıraktı. Ve Tanrılık ruhu İsa Mesih'in topluluğunda, kilisede ve inananların yüreğinde var olacak ve yaşamaya devam edecektir. Peki kutsal ruhu nasıl hissederiz? Aslında iman ettiğimiz zaman, İsa Mesih'in adına iman ettiğimiz zaman kutsal ruhu alırız. Ve bunu şu şekilde belki hissederiz. Haklı da olsanız bir tartışmadan sonra mesela vicdan azabı duyabilirsiniz. Keşke bu kadar sert konuşmasaydım diye. İşte bu içinizdeki vicdan, içinizdeki acıma, merhamet duygusu, diğer insanlara karşı şefkat, anlayış. Bunlar kutsal ruhun işleridir. Ve cesaret, yeryüzündeki acılara göğüs gerebilmek için gerekli cesaret ve umut. Mutlaka bizleri iyi bir geleceğin beklediğine yönelik umut. Bunlar kutsal ruhun bizdeki işleridir. Öyle ki Hristiyanlık ilk 300 yıl tamamen baskı altında olmasına rağmen asla ezilemedi, yok edilemedi, zayıflatılamadı. Çünkü insanlar yüreklerindeki bu imanla ve kutsal ruhun verdiği cesaretle direndiler. Öyle ki onları aç aslanlara atan Romalılar sıkıldılar en sonunda. Çünkü attıkları, aslanlara attıkları adamların acımasını, yalvarmasını, korkmasını istiyorlardı. Ama onlar Romalılardan daha cesurdu. Romalılar seyrederken daha çok korkuyorlardı. İşte kutsal ruh bu şekilde cesaret veriyordu onlara. Onların güvenceleri vardı. Aslanı gülerek karşılıyorlardı. En sonunda Romalılar sıkıldı öldürmekten. Öldürerek bir şey yapamayacaklarını gördüler. Çünkü zaten bu adamların lideri ölerek bu işi başlattı. Hristiyanlık öldürerek değil, böyle ölerek yayıldı. Ve çok geniş bir alana yayıldı. Öyle ki artık bunu kontrol edemeyeceklerini gördüler. Ve baskı yapmaktan vazgeçtiler. 300 yıl, 300 yıldan bahsediyorum. Bugünden 300 yıl geriye gidersek Amerika'da birkaç koloni vardı. İngiltere'ye bağlıydı. Rusya henüz devlet olarak çok zayıf, ortada var yok. İşte Osmanlılar var falan. İngilizler imparatorluğu yeni kuruyor. Yani böyle çok uzun bir süre insanlık tarihinde 300 yıl. Ve 300 yıl hep baskı, işkence ve eziyet altında bu insanlar direndi. Çünkü kutsal ruhu almışlardı ve güvenleri vardı, umutları vardı. Tanrı'nın bir gün geri geleceğini biliyorlardı. İşte kutsal ruh budur. İsa Mesih'in bizlere miras olarak bıraktığı kutsal ruh budur. Onun için denildi ki, Yuhanna 14, 16, 17'de ben de babadan dileyeceğim. O sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz çünkü aranızda yaşıyor, içinizde olacaktır. Bu Tanrı'nın görünmeyen ruhu, niteliği, işte kutsal üçlemenin üçüncü unsuru, İsa Mesih'in bizlere müjdelediği şey. Dünya onu göremiyor, imansızlar onu göremez ve hissedemez. Çünkü o onlarla ilişkili değildir. O yalnızca İsa Mesih'in yeryüzündeki halkı için geçerli olan bir şey. Bizler için geçerli olan bir şey. Çünkü kutsal ruh hepimize verildi. Bu kutsal ruh öylesine verildi ki hiçbir şekilde geri alınmayacak şekilde biz onu alıyoruz. Burası çok önemli. Çünkü Davut bile dualarında söylerdi ki Rabbim kutsal ruhu benden geri alma diye. Çünkü Davut'a bile veya Süleyman'a bile veya diğer büyük önderlere, krallara, peygamberlere bu ancak çok sınırlı bir süre için Tanrı'nın ruhu gelirdi. Çünkü insan günahtaydı. Henüz İsa Mesih gelmemişti. O yüzden yeryüzünde durmazdı. Çünkü Tanrı günaha bakamaz. Tanrı günahla birlikte olamaz. Tanrı kötülükle yan yana gelemez. Ve merhametinden yan yana gelemez Tanrı kötülükle. Çünkü Tanrı eğer yeryüzüne gelirse kötülük yok olur. Ve dolayısıyla insanlık yok olur. Çünkü kötü olan insandır. Yeryüzüne kötülüğü insanlık yayar. Eğer Tanrı isterse bütün insanlık ortadan kalkar ve kötülük de kalkar. Ama biraz uzun yoldan, biraz dolambaçlı bir yoldan kötülüğü insanların ruhundan dışarı çıkarmak. Ama onların kendi iradesiyle, iyi örneği göstererek İsa Mesih ne demişti? Yol, yaşam ve gerçek benim. İnsanların iyi örneği görerek onu kendi iradeleriyle izlemelerini istedi Tanrı. Ve onun yolunu izledikten sonra, İsa Mesih'in kimliğine büründükten sonra aynen o güvercin şeklinde Şeria ırmağında İsa Mesih'in üzerine gelen kutsal ruh imanlıların üzerine gelir ve artık onlarla birliktedir. Artık alınmaz. Çünkü biz Tanrı'nın ailesine girdik ve onun ailesinden bir parça olduk. Bu baba, oğul ve kutsal ruh üçlemesi, evet tek Tanrı var ama üç kişilik görüyoruz. Ben bunu anlayamadım diyen varsa gayet haklıdır. Zaten bunu hiçbir insan anlayamaz. Bu ölümlü olan hiçbir insanın anlayamayacağı tanrısal bir giz. Bir şeyi anlamak demek zihinde ona tamamen hakim olmak demektir. Onu kavramak demektir. Eğer Tanrı'yı anladığımı söylersem bu yanlış olur. Çünkü Tanrı benden çok çok daha büyük ve karmaşıktır. O yüzden onu anlamam mümkün değildir. Nasıl ki bir bakteri beni anlayamazsa ben de Tanrı'yı anlayamam. Bu kadar büyük bir nitelik ve nicelik farkı var. Ancak kutsal ruhunla birlikte olduğumuz zaman, ki kutsal ruh bizden alınmaz, tanrısallığın vereceği sevinci, umudu, neşeyi, coşkuyu yaşayabiliriz. Kiliseye geldiğimizde kardeşlerimizi görür, kendimizi evimizde hissederiz. Burada birbirimizi severiz çünkü İsa Mesih öyle öğütledi, birbirinizi sevin dedi. Ben şimdi gidiyorum, tekrar gelene kadar birbirinizi sevin dedi. İşte bu çok güzel. Yalnızca sevgiyi öğütleyerek, buyurarak ayrıldı. kutsal ruh bizden alınmaz. Ancak kutsal ruh küstürülebilir, engellenebilir. Buna dikkat etmek lazım. Eğer yaşantımıza çok dikkat etmezsek, çok düzgün şekilde davranmazsak, içimizde kutsal ruh bizle konuşmayı kesebilir, bize küsebilir. Gene bizdedir ama üzülür. Halimize üzülür, yaptıklarımıza üzülür. İlişkimizi bu şekilde sağlıklı olarak yürütemeyiz. Ama o içimizdedir, aramızda yaşar ve bizimle birliktedir her zaman. Çünkü böyle söylenmiştir. Tanrı her zaman destekçimizdir ve yardımcımızdır. Ve o İsa Mesih'in bizlere yardımcı olarak bıraktığı şey Tanrı'nın ta kendisidir. Kutsal ruh olarak Tanrı'nın ta kendisidir. Tanrı'yı bizlere yardımcı olarak bıraktı. Kendisini bizlere kurban olarak bıraktı, feda etti. Ve İsa Mesih'in ölümünden sonra, toprağa girmesinden sonra, Pentekost gününde bütün imanların üzerine kutsal ruhu geldiğini biliyoruz. Bu işte ikinci geliştir. Bu Tanrı'nın yeryüzüne ikinci gelişi oldu kutsal ruh olarak. Ve üçüncüsü tekrar geleceğini biliyoruz. Zamanın sonunda, dünyanın sonunda tekrar gelecek ve yargılamak üzere gelecek. Ama kendilerine ait olanı Tanrı seçecek ve alacak. Onları her türlü üzüntüden ve sıkıntıdan uzak tutacak. Çünkü İsa Mesih dedi ki, ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. Bizi kendisine aldı, bedelini ödeyerek. Bizim bedelimizi ödedi, bizi günahtan satın aldı. Biz günaha aittik, şeytana, iblise ait olmuştuk. Onun oyuncağı olmuştuk ama İsa Mesih bedelini ödedi ve bizi ondan kurtardı, satın aldı. Onun için umut ve kurtuluş her zaman var. Bunu bileceğiz. Ne kadar zor durumda olursak olalım, yeryüzü ne kadar karmaşık olursa olsun, geleceği ne kadar karanlık görürsek görelim, şunu biliyoruz ki geleceğe yönelik bir umut hep olacaktır. Çünkü İsa Mesih söz verdi. Gittiği gibi geri gelecektir. Ve o geri geldiği zaman hazır olmamızı ister. Ve o güne kadar da kutsal ruhu aracılığıyla zaten bizlerle olacaktır. İçimizdeki bir ateş olarak, içimizdeki bir enerji olarak bizlerle birlikte olacaktır. Nasıl ki ateşteki maşa hem ateş hem de maşaysa, ateş de onun içindeyse, işte biz de öyle kutsal ruhu aldığımız için ateşteki maşa gibi o tanrısal ateşi içimizde barındıracağız. Ve İsa Mesih buyruğunu şöyle verdi. Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır. Bizi başkalarından ayıracak tek şey içimizdeki sevgi ve umuttur. Ne kadar karanlık ve kötü olursa olsun bu sevgi ve umut ve bunları soranlara vereceğimiz hazır bir cevap bizi diğerlerinden ayırır. Onun için Rabbin yeniden geleceği güne kadar bütün kardeşlere kolaylıklar diliyorum. Yardımcımız içimizdeki tanrısal ruhtur, tanrısal güçtür. Her zaman ona güvenmeliyiz ve ondan beklemeliyiz. Tanrı'nın isteği doğrultusunda ve bizlerden beklediği gibi. Bu olacak. Günlerin sonunda İsa Mesih geri gelecektir. Ve ayette söylenildiği gibi bir bulut üzerine insanları, kendisini sevenleri ve kendisini sevdiklerini alıp götürecek. O güne kadar kardeşler, yeryüzündeki işlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve insanlar bizleri sevgimizden tanıyacak. Çünkü Tanrı insanları çok sevmişti.